Ayrım 13.
Bu çok iyi ve çok önemli bir soru. Unutma ki düşündüğün, söylediğin, yaptığın her şey kendinin ne olduğu hakkındaki kararının yansımasıdır. Kim olduğunun ifadesidir. Kim olmak istediğinin kararının hayata geçişidir. Bu konuya hep geri dönüyorum. Çünkü burada yaptığınız tek şey bu. Yapmak istediğiniz tek şey bu. Ruhun başka bir amacı yok. Gerçekten kim olduğunuzun deneyimini arıyor ve yaratıyorsunuz. Şimdinin her anında yeniden kendinizi yaratıyorsunuz. Bir başka deyişle, herhangi bir koşulda birisiyle karşılaştığınızda ilk sorunuz daima şu olmalı. Burada ben ne istiyorum? İşitiyor musunuz? İlk sorumuz daima bu olmalı. Burada ben ne istiyorum? Diğer insan ne istiyor değil. İnsan ilişkilerinin yolu hakkında işittiğim en derin içgörü bu. Ayrıca bugüne kadar bana öğretilenlerin de tam zıddı. Biliyorum, ilişkilerinizin çatışmasının nedeni de bu. Daima karşınızdaki insanın diğer insanların ne istediğini keşfetmeye çalışıyorsunuz. Sizin gerçekten neyi istediğinizi değil. Sonra da istediklerini sandığınız şeyi verip vermemeye karar vermeye çalışıyorsunuz. Kararınızı şöyle verin. Onlardan ne isteyebileceğinize karar verin. Onlardan isteyebileceğiniz bir şey aklınıza gelmiyorsa, onlara istedikleri şeyi vermek için ilk nedeniniz ortadan kalkar ve genellikle vermezsiniz. Eğer onlardan isteyebileceğiniz bir şeyi görürseniz ya da isteyebileceğiniz bir şey varsa, öz çıkar güdünüz devreye girer ve onlara istedikleri şeyi vermeye çalışırsınız. Daha sonra da tepki duyarsınız. Özellikle karşınızdaki insan size istediğiniz ya da beklediğiniz şeyi vermezse. Bu değiş tokuş oyununda çok ince bir denge kurarsınız. Benim ihtiyaçlarımı karşıla, ben de senin ihtiyaçlarını karşılayayım. Oysa tüm insan ilişkilerinin amacında bireysel ya da ülkesel bu hesapların yeri yoktur. Diğer insanlarla, yerlerle, şeylerle olan kutsal ilişkinizin amacı, onların ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu keşfetmek değil, sizin gelişmeniz, kim olmak istediğinizi, şimdi neye ihtiyaç duyduğunuzu ve arzu ettiğinizi bilebilmektir. Bu nedenle diğer şeylere görece ilişkileri yarattım. Eğer ilişkiler olmasaydı, vakumda, geldiğiniz sonsuz her şey olan boşlukta yaşamaya devam ederdiniz. Her şeyin içinde siz de her şeysiniz. Belirli bir şeyin farkındalığını deneyimleyemezsiniz. Çünkü her şey olduğunuzda olmadığınız hiçbir şey yoktur. Bu nedenle sizin için yeni bir deneyim yarattım. Kim olduğunuzu deneyimsel olarak bilme deneyimi. Bu deneyim için size 3 şey sundum. 1. Görecelik. Bir şeyle ilişkinize göre bir şey olarak var olma sistemi. 2. Unutkanlık. İsteyerek total amnezi, hafıza kaybı altında olma süreci. Böylece her şey olduğunuzu hatırlamadığınızda göreceliğin de sadece bir oyun olduğunu bilemezsiniz. 3. Bilinç. Bir olma boyutu tam farkındalığa ulaşana kadar gelişerek gerçek ve yaşayan tanrı olmak, kendi realitenizi yaratarak ve deneyimleyerek, bu realiteyi genişleterek ve keşfederek, bu realiteyi bilincinizin yeni sınırlara, sınırsızlığa genişleterek, değiştirerek ve her an yeniden yaratarak gerçek ve yaşayan tanrı olma boyutu. Bu paradigmada bilinç her şeydir. Bilinç tüm gerçeğin temelidir. Bilinç, gerçek spiritüelliktir. Ama tüm bunların amacı ne? Önce bize kim olduğumuzu unutturuyorsun, sonra da kim olduğumuzu hatırlamamızı istiyorsun. Amaç, kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi kendinizin yaratması. Bu, Tanrı'nın Tanrı olma davranışı. Benim, ben olma davranışım. Sizin vasıtanızla. Tüm hayatın amacı bu. Sizin vasıtanızla ben kim ve ne olduğumu deneyimliyorum. Siz olmasanız bilirdim ama deneyimleyemezdim. Bilmek ve deneyimlemek farklı şeylerdir. Her an deneyimlemeyi seçiyorum ve deneyimliyorum sizinle. Sorduğum soruyu unuttum. Tanrı'yı tek bir konuda tutmak zordur. Sınırsızlığı seviyorum. Soruna geri dönelim. Evet, engellere ve daha zor konumda olanlara nasıl davranmalısınız? Öncelikle onlarla ilişkinizde kim ve ne olduğunuza karar verin. Sonra kendinizi sömürülen mi, yardım eden mi, sevgi, anlayış ve şefkat gösteren olarak mı deneyimlemek istediğinize karar verin. Daha sonra da neye karar verdiyseniz onun en iyisi olun. Hangisi ya da hangileri olursanız olun, olduğunuz şeyin başkalarının oldukları ve yaptıkları ile ilgisi olmadığının farkında olun. Bazen birisini sevmenin en iyi yolu, verebileceğiniz en büyük yardım, onları kendi başlarına bırakmak ya da kendilerine yardım etmek için desteklemek olabilir. Yaşam bir ziyafet sofrası gibidir. Bu sofrada onlara bol kepçeyle kendilerini ikram edebilirsiniz. Unutmayın, bir insana verebileceğiniz en büyük yardım onları uyandırmak, onlara gerçekten kim olduklarını hatırlatmaktır. Bunu yapmanın çeşitli yolu vardır. Bazen biraz yardım, biraz dürtmek, omuz vermek, itmek, teşvik etmek. Bazen de onların sizden herhangi bir yardım almaksızın kendi yollarında yürümelerine izin vermek. Anne babalar bu seçimi bilir ve her gün acı çekerek katlanırlar. Zor durumda olanlara kendilerinin kim olduğunu hatırlatarak güç verebilirsiniz. Siz onları engelli olarak görürseniz onlar da kendilerini öyle görürler. İsa herkesi gerçekten oldukları gibi görüyordu. Görünüşlerine aldanmadı. Başkalarının kendi haklarında inandıklarına inanmayı reddetti. Daima yüksek düşüncelere sahip oldu ve bu düşüncelere daima başkalarını da davet etti. Başkalarının seçimlerine de saygı duydu. Onları kendi yüksek düşüncelerini kabul etmeye zorlamadı. Sadece düşünceye davet etmekle yetindi. İnsanlar kendilerini yardıma muhtaç varlıklar olarak görmeyi seçtiklerinde, onları hatalı değerlendirmeleri için yargılamadı ve reddetmedi. Kendi realitelerini sevmelerine izin verdi. Oynadıkları seçimde sevecenlikle onlara yardımcı oldu. İsa bazıları için kim olduklarını bilmeye giden en hızlı yolun kim olmadıklarını bilmekten geçtiğini biliyordu. Bu yolu yanlış yol diyerek yargılamadı. Bu yolu da mükemmel yol olarak gördü. Herkesi kim olmak istiyorlarsa istesinler seçimlerinde destekledi. Bu yüzden İsa'dan yardım isteyen herkes yardım gördü. Kimseyi reddetmedi. Fakat verdiği yardımın kişinin gerçek arzusu olup olmadığına daima dikkat etti. Gerçekten aydınlanmak isteyenlere, bir başka boyuta geçmeye hazır olduklarını içtenlikle ifade edenlere güç, cesaret ve bilgelik verdi. Kendisi daima başkalarına cesaret veren örnek oldu. İnsanlar hiçbir şey yapmasalar da ona güvendiler. Onları asla şaşkına çevirmedi. Çoğu insan ona hala güveniyor. Bugün hala kendisinden yardım isteyenlere yardım ediyor. Ruhunu gerçekten uyanmak isteyenleri uyandırmaya adadı. İsa uyanmak istemeyenlere de şefkatini sundu. Kimseyi hiçbir şekilde yargılamadı. İsa'nın mükemmel sevgi anlayışı, insanlara ne tür yardım alabileceklerini söyledikten sonra herkese istedikleri yardımı istedikleri kadar sunmaktı. Kimseye yardımını esirgemedi. Asla kendin ettin, kendin buldun demedi. İsa insanlara kendi istediği yardımı vermek yerine onların gerçekten istediği yardımı vererek onları güçlendireceğini biliyordu. Herkesin kendi boyutuna göre taşıyabileceği güçten yararlanmaya hazır olduğunu biliyordu. Bu yol tüm büyük ustaların yolu. Geçmişte ve şu anda gezegeninizde yaşamış ve yaşayan tüm ustaların yolu. Şimdi kafam karıştı. Ne zaman yardım etmek kişiyi güçsüzleştiriyor? Ne zaman kişinin gelişimine değil gerilemesine neden oluyor? Yardımınız kişinin bağımsızlığını hızlandıracağı yerde onu bağımlı hale getirdiğinde. Başkalarına şefkat adına kendilerine değil de size dayanmalarına izin verdiğinizde. Bu şefkat değil, dürtüdür. Sizin güç dürtünüz. Bu tür yardım gerçekte sizin güç oyununuzdur. Başkalarının üzerinde hakimiyet kurma dürtüsünün oyunu. Bu ayrım çok ince olabilir. Bazen güç oyunu oynadığınızın farkında bile olmayabilirsiniz. Gerçekten başkasına yardım etmek için elinizden geleni yaptığınıza inanırsınız. Ama dikkatli olun, belki de sadece kendi değerinizi artırma çabası içinde olabilirsiniz. Diğer insanların sizi sorumlu tutmasına ne kadar izin verirseniz, onların sizi o kadar güçlü kılmasına izin vermiş olursunuz. Bu da size kendinizi değerli hissettirir. Bu tür yardım ise güçsüzü baştan çıkaran bir afrodizyaktır. Amaç güçsüzü güçlendirmektir. Daha da güçsüz kılmak değil. Devlet yardım programlarının sorunu işte bu. Bu programlar kişileri güçsüzleştirmeye yönelik. Devlet yardım programları bir kısır döngü içinde. Programların çoğunun amacı yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekten çok, kendi varlık nedenlerini haklı çıkararak kurumsal varlıklarını sürdürebilmek. Eğer devlet yardımlarında sınırlama olsaydı, gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilirdi ama bu yardıma bağımlı hale gelmelerine izin verilmezdi. İnsanlar yardımı kendi ayakları üzerinde durmanın yerine koymazlardı. Devletler bu tür yardımın güç demek olduğunu biliyor. Bu yüzden devlet yardım kuruluşları mümkün olduğunca çok sayıda insana yardım ediyor. Devlet ne kadar çok insana yardım ederse o kadar çok insan devlete yardım eder. Devletin koruduğu kişi de devleti korur. Öyleyse zenginliğin paylaşımı olmamalı. Komünist manifesto şeytani bir plan. Tabii ki şeytan yok ama ne demek istediğini anlıyorum. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre düşüncesi şeytani değil, çok güzel. Her insanın diğer insanın kardeşi ve koruyucusu olduğunu söylemenin bir diğer yolu. Bu güzel fikrin uygulaması çirkin olabilir. Paylaşma bir yaşam biçimi olmalı, devlet fermanıyla değil. Paylaşma istekle olmalı, zorlamayla değil. Fakat en iyi haliyle bile devlet yine insanlardan oluşur. Programları da sadece insanların yaşam biçimi olarak başkalarıyla paylaşma şekillerinin resmiyete dönüşmüş halidir. Programlar insanların paylaşma mekanizmalarıdır. Politik sistemler kolektif bilincin yansımasıdır. Tarih tekrar tekrar gösterdiği gibi güçlüler zenginliklerini güçsüzlerle paylaşmıyor. Rus köylüsü Rus asillerinin zenginliklerini paylaşmaları için cehennem donana kadar bekleyebilirlerdi. Rus asilleri zenginliklerini köylülerin çok çalışmalarıyla yapmalarına rağmen. Köylülere ancak toprakta çalışmaları için yeteri kadar para veriliyordu. Ve toprak baronları gittikçe zenginleşiyordu. Tam bir bağımlı ilişki. Bu sen bana yardım edersen ben sana yardım ederim düzeni herhangi bir devletin yapabileceğinin çok daha ötesinde sömürüyü ve utanmazlığı içeriyordu. İşte Rus köylülerine reva görülen bu gaddarca sömürü geri tepti. Güçlülerin hem güçsüzlerin emeklerini sömürmesi hem de keyfi ödeme yapması halkı isyan ettirdi. Bir devletin tüm yurttaşlarına eşit davranma ilkesi insanların öfkelerinden doğdu. Sarayın penceresinin altında üzerlerinde paramparça giysilerle toplanan halk açız diye haykırırken Marie Antoinette altın kaplamalı mücevherlerle bezeli tahtının üzerinde oturuyor, ithal üzümleri yiyordu. Marie Antoinette ekmek isteyen halka pasta yemelerini önerdi. İşte bu tür davranışlar halkı isyan ettirdi. Bu tür koşullar devrimleri ve zalim devletleri yaratıyor. Zenginden alıp fakire veren devletlere zalim devlet, zenginin fakiri sömürdüğü ve devletin parmağını oynatmadığı devletlere ise baskıcı devlet diyorsunuz. Meksika çiftçilerine bugün bile sorun. 20-30 aile zengin ve güçlü bir elit Meksika'yı yönetiyor. Çünkü Meksika topraklarının sahibi onlar. 20-30 milyon ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Ve çiftçiler 1993-94'te isyan ettiler. Elitist devleti insanların birazcık olsun onurlu yaşayabilmeleri için görev yapmaya zorladılar. Elitist devletlerle halk devletleri arasında fark var. Halk devletleri insan doğasının temel bencilliğine öfke duyan insanlar tarafından yaratılmadı mı? Devlet programları insanların kendi çarelerini arama arzusu göstermedikleri için bir çare olarak yaratılmadı mı? Eşit barınma yasaları, çocuk işçiliği yasaları, 18 yaşın altında çocukları olan anneleri destekleme programları bir çare olarak yaratılmadı mı? Sosyal sigorta, kendi aileleri tarafından bakılmayan yaşlılara devletin bakmak zorunda olmasından kaynaklanmadı mı? Devlete olan nefretinizi ve hiçbir kontrol olmadığında hiçbir şey yapmayı istememenizin sorumsuzluğunu nasıl uzlaştırırız? Devlet zengin maden sahiplerini kendi pisliklerini temizlemeye zorlamadan önce maden işçileri çok korkunç koşullar altında çalışıyordu. Neden maden sahipleri bunu kendileri gönüllüce yapmadılar? Çünkü kârlarından birazcık bile feda etmek istemiyorlardı. Onlar kârlarının mümkün olduğunca fazla olmasına bakıyorlardı. Sağlıksız ve güvenlikten yoksun madenlerde bir sürü fakir işçi ölse bile zenginler için ne önemi vardı? Devlet asgari ücret zorunluluğunu getirmeden önce iş yerleri işçilere esir ücretleri ödüyordu. Eski iyi günleri özleyenler şöyle diyor. Ne olmuş? İşverenler iş imkanı yaratıyordu. Burada kim risk alıyor? İşçi mi? Hayır. Yatırımcı, işveren tüm riski üstleniyor. Tabii ki en büyük kazanç onun hakkı. İşçilerin insanca yaşama hakkını savunan herkese komünist diyorsunuz. Eşit hakları savunan herkese sosyalist diyorsunuz. Sadece cinsiyetinden dolayı iş olanakları ya da yükselme imkanı bulamayan kadınları savunanlara radikal feminist diyorsunuz. 1992'de Amerika Başkanı ve eşi milyonlarca Amerikalının önleyici tıptan yararlanamadığını ve bunun haksızlık olduğunu söyleyince buna önce kim karşı çıktı dersiniz? Tıp endüstrisi ve sigorta şirketleri. Çünkü özel sağlık endüstrisi karından fedakarlık yapmak istemiyor. Kar, kar, kar. Devletlerin halkın arzusu hilafına davrandığını söylüyorsunuz. Halkın devleti kontrol ettiği toplumlarda halk kendi yararlarına uygun yasalar çıkartıyor. Devletin halkı kontrol ettiği toplumlarda devlet eşitsizliği gidermek için pek fazla şey hatta hiçbir şey yapmıyor. Öyleyse sorun şu, ne kadar devlet? Çok fazla devlet. Ne kadar az? Nerede ve nasıl denge oluşabilir? Vay, hiç bu kadar uzun konuşmamıştın. Bu kitap global sorunları ele alacaktı değil mi? Evet, bu soruna Toynbee'den Jefferson'a, Marx'a kadar birçok kişi çözüm arıyor. Pekala, senin çözümün ne? Burada biraz geriye gideceğiz. Bazı temel noktalara yeniden değinmemiz gerekiyor. Tamam, belki iki kez işitmem gerekiyordu. Öncelikle bir çözümüm yok. Çünkü bunları sorun olarak görmüyorum. Olan olandır. Olanlar için bir tercihim yok. Sadece herkesin görebileceği şeyleri dile getiriyorum. Pekala, çözümün yok ve tercihin yok. Gözlemlerini paylaşabilir misin? Henüz dünya total çözüm getiren bir devlet sistemini bulamadı. İyilik ve adalet politik değil, ahlaki konulardır. Devlet, iyiliği zorlayan ve adaleti garantilemeye çalışan insan çabasının ürünüdür. Oysa iyiliğin barındığı tek bir yer vardır, insan yüreği. Adaletin kavramlaştığı tek bir yer vardır, insan zihni. Sevginin gerçek anlamda deneyimlendiği tek bir yer vardır, insan ruhu. Çünkü insan ruhu sevgidir. Ahlakı yasalaştıramazsınız. Birbirinizi sevin diye bir yasayı yürürlüğe sokamazsınız. Şimdi daha önce konuştuğumuz bazı şeyleri tekrarlayacağız. Aynı konulara tekrar tekrar dönsek de bu gerekli. Amacımız sorunların temeline inmek. Peki daha önce sorduğum soruyu yeniden sorayım. Yasalar ahlak kavramlarını insanın kodlaştırma çabaları değil midir? Doğru ve yanlışın ne olduğu konularında uzlaşma çabaları değil midir? Evet, yasalar ve kurallar ilkel toplumunuz için gerekli. Gelişkin toplumlarda yasalar gereksizdir. Bu toplumlarda her varlık kendini denetler. Her varlık öz denetime sahiptir. Sizin toplumunuzda hala elementer sorularla uğraşıyorsunuz. Dur işareti olan cadde köşelerinde ne kadar süre durmalısınız? Alış ve satışta hangi kurallara uymalısınız? Birbirinize olan davranışlarınızda hangi kurallar olmalı? Eğer herkes sadece sevgi yasasına uysaydı, öldürmeyle, zarar vermeyle, aldatmayla, hatta kırmızı ışıkta geçmeyle ilgili temel yasalar bile gereksiz olurdu. Sevgi yasası, Tanrı yasasıdır. Gelişkin devlete değil, gelişkin bilince ihtiyacınız var. Yani sadece 10 emire uysak iyi durumda olacağız. 10 emir diye bir şey yok. Bu konu birinci kitapta tartışıldı. Tanrı yasası yasasızlıktır. Bunu anlayamıyorsunuz. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu dünya için yasasızlık mı öneriyorsun? Anarşi mi? Hiçbir şey önermiyorum. Sadece gözlemliyorum. Hayır, anarşinin, devletin, yasaların, kuralların hiçbir sınırlaması olmaması, gezegeninize uygun olmayacağını gözlemliyorum. Anarşi toplumu gelişkin varlıkların yaşadığı bir toplumdur. Siz insanların değil, henüz çok ilkel boyuttasınız. Türünüz doğal olarak doğal doğruları yapacağınız gelişkinliğe evrimleşene kadar bir şekilde yönetilmeye ihtiyacınız var. Çünkü genellikle insanlar kendi hallerine bırakıldığında doğru olanı yapmıyorlar. Esas soru, devletlerin neden birçok yasalar ve kurallar oluşturduğu değil, neden oluşturmak zorunda kaldığı olmalı. Yanıt sizin ayrılık bilincinizde. Her birimiz kendimizi diğerlerinden ayrı görüyoruz. Evet, eğer ayrı değilsek biriz, Bu durumda birbirimizin sorumluluğunu da üstlenmiş olmuyor muyuz? Evet. Ama bu her birimizin bireysel kendini gerçekleştirme gücünden bizi yoksun bırakmaz mı? Eğer herkesin sorumluluğunu da taşıyorsam, o zaman komünist manifesto doğru. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Komünist manifesto çok yüce bir düşünce ama baskıyla uygulandığı için yüceliğini yitirdi. Komünizmin sorunu buydu. Sorun düşünceden değil, uygulama biçiminden kaynaklanıyor. Ama bu düşüncenin hayata geçirilebilmesi için baskının gerekli olduğunu savunanlar var. Çünkü komünist düşünce insanın temel doğasıyla çelişiyor. Turnayı gözünden vurdun. Değişmesi gereken şey insanın temel doğası. Öncelikle bunun üzerinde çalışmalarınızı yoğunlaştırmalısınız. Yani bilinç değişimi yaratmalıyız. Evet. Ama yine başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Grup bilinci, bireyin gücünün ortaya çıkmasını engellemiyor mu? Şimdi şöyle düşünelim. Eğer dünyada yaşayan her insanın temel ihtiyaçları karşılanmış olsa, eğer her insan insanlık onuruna uygun yaşayabilse ve varlıklarını sürdürebilme mücadelesinden kurtulabilse, bu daha yüce amaçların peşinden gitmeleri için tüm insanlığın yolunu açmış olmayacak mı? Bireyin varlığını sürdürebilmesi garanti altında olsa, bireyin kendini gerçekleştirme çabası gelişmeyecek mi? Bazı insanların çok rahat yaşayabilmeleri için tüm insanlığın onurunu çiğnemek, insanlık onurunu feda etmek gerekli mi? Başkalarına bedel ödeterek sürülen rahat yaşam ne kadar onurlu olabilir? Gezegeninizde hepinize bol bol yetecek de artacak kadar kaynak var. Öyleyse her yıl neden milyonlarca insan açlıktan ölüyor, milyonlarca insan evsiz barksız, milyonlarca insan en basit insan haklarından yoksun olduğu için gözyaşı döküyor? Tüm bunlara son verecek yardım, insanların güçlerini ellerinden alarak onları hep muhtaç konumda bırakacak türden yardım olamaz. Eğer refah düzeyi yüksek kesim, açlık çeken, evsiz barksız insanlara onları güçsüzleştireceği, onları hep muhtaç olmaya alıştıracağı gerekçesiyle yardım etmek istemediklerini öne sürüyorlarsa, o zaman zenginleriniz ikiyüzlü. Birileri açlıktan ölürken bana nece tavırla sadece kendi refah düzeylerine önem veren insanlar aslında çok fakir insanlardır. Bir toplumun gelişmişliği en yoksul konumda olan üyelerine nasıl davrandığıyla ölçülür. Amacınız insanlara yardım etmekle yardım ederek muhtaç etme, kendinize bağımlı kılma arasındaki dengeyi bulmanız olmalı. Bu dengeyi bulmak için bize rehber olabilecek bir önerin var mı?